İslam'ın kışı ve beklenen baharı Suriye. Suriye, binlerce yıldır kadim uygarlıkların ve medeniyetlerin beşiği olmuş, İslam uygarlığının göz bebeği sayılabilecek ülkelerden birisidir. Başkenti, Batılıların Damaskus, İslam dünyasınınsa Dımışk olarak adlandırdıkları Şam'dır. Milattan önce binli yıllardan itibaren Batı ile Doğu'nun arasında bir geçiş güzergahı olan Suriye, Akatlardan Sasani İmparatorluğuna, Mısır uygarlığından Roma İmparatorluğuna kadar birçok ülkenin yönetimine girmiş. 634 yılındaysa İslam medeniyetiyle tanışmıştır. İslam dönemi Suriye'ye iki ayrı yenilik birden getirmişti. Bunlardan ilki yeni bir sosyal anlayış ve ikincisi siyasal bir merkez olma özelliği. 661 yılında Emevi Devleti'nin kurulmasıyla o güne kadarki 4500 yıllık tarihinde ilk defa bir devlete ev sahipliği yapan Suriye bölgesi, dönemin en güçlü kültürel ve siyasi merkezi olmuştu. Suriye'nin İslam tarihinde bugün bile önemini koruyan bu kültürel katkısı diğer unsurlarla birleşince kendisinden sonraki medeniyetlere önemli bir miras bırakmasını sağladı. Yavuz Sultan Selim'in 1516 yılındaki Mısır seferiyle birlikte Osmanlı idaresine giren bölge 20. yüzyılın başına kadar Osmanlı yönetiminde kaldı. Tarihsel bir karşılaştırma yapıldığında Osmanlılar Roma İmparatorluğundan sonra bölge üzerindeki en uzun süreli hakimiyeti kurmuştur denilebilir. Bu durum 1800'lü yılların ortalarına kadar sürdü. Ardından sömürge ve petrol savaşları dönemi başladı. Petrol bölgelerinin önem kazandığı Birinci Dünya Savaşı sırasında Suriye'de Arap milliyetçilerini destekleyen İngilizler Mekke Şerifi Hüseyin'i kışkırtıyorlardı. Bir yandan da Hüseyin'e vaat ettiği toprakların bir kısmını Fransa'ya bahşediyorlardı. Nitekim İngilizler Hüseyin'e vereceklerini söyledikleri Suriye'nin büyük bir bölümünü 1916'da Sykes-Picot Anlaşması'yla Fransızlara bıraktı. 1920 yılında toplanan San Remo Konferansı'nda İngiltere ve Fransa Arap dünyasını bölme sürecini hayata geçirdiler. Müttefikler söz konusu bölgede 4 ayrı bağımsız devlet kurdu. Bunlardan Suriye ve Lübnan Fransa'nın kontrolüne verilirken Irak ve Filistin ise İngiltere'ye kaldı. Fransızların Şerif'in oğlu Kral Faysal'ı Şam'dan kovması üzerine Britanya Filistin'i ikiye bölerek Ürdün isimli bir devlet oluşturdu. Ürdün'ün başına Şerif'in oğullarından Abdullah'ı getiren Britanya, Abdullah'tan boşalan Irak krallığına da 1921 yılında Faysal'ı geçirdi. Faysal'ın krallığına son veren Fransızlar Suriye'yi küçük devletçiklere böldüler. Lübnan'da Büyük Lübnan Devleti, Laskiye çevresinde Aleviler Devleti, Cebeli Duruz'da Dürziler Devleti, Şam ve Halep Devletleri. Fransızlar her türlü etnik ve dini ayrılıkları sonuna kadar körükleyip, birleşmeye imkan vermeyecek şekilde düşmanlıklar oluşturmaya gayret ettiler. Kendilerine karşı oluşan tepkileri ortadan kaldırmak için şiddetin her türlüsünü uyguladılar. ...1960'lı yılların sonlarına doğruysa Baas Diktatörlüğü Suriye'yi yıllar sürecek bir zulüm rejiminin pençesine aldı. ...1953 yılında Şam'da Michel Eflak ve Ekrem el-Havrani tarafından kurulan Baas, yani Diriliş Partisi, sosyalist bir Arap Birliği kurmayı hedef edinmişti. Arap sosyalizmi idealiyle yola çıkan parti, Kur'an'ın emrettiği şekilde Müslümanları kardeş olarak gören ve tüm Müslümanları birleştirmeyi hedefleyen bir düşünceye değil, sadece Arapları birleştirme ve sosyalist bir düzen kurma düşüncesine sahipti. insanı sadece bir üretim aracı olarak gören ve ruhuna değer vermeyen, bencilliği teşvik eden, insanı sözde bir tür hayvan olarak kabul eden, ilerlemek için çatışmanın şart olduğuna inanan bu yaklaşım, başta Suriye, Irak, Mısır olmak üzere Arap coğrafyasında kanlı diktatörlükler sayfasını açtı. Suriye'de Hafız Esad, Irak'ta Saddam Hüseyin, Mısır'da Nasır gibi diktatörleri yönetime getirdi. Diğer tüm komünist rejimlerde örnekleri görüldüğü üzere, kendi halkını acımasızca ezen, haklı olanın değil, güçlü olanın üstün olduğu, mafyavari derin yapıların ülke yönetimine hakim olduğu karanlık bir dönem başladı. ...1963 yılında Suriye'de fiilen başlayan Baas iktidarı boyunca hem parti hem de ordu içindeki konumu ve kıdemi artan Hafız Esad ise 1965 yılında Baas Milli İdaresi'ne seçildi. 1970 yılında da göstermelik seçimlerle devlet başkanı olarak göreve başladı. Ama Hafız Esad'ın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmesine neden olan en önemli olay 1982 yılında yaşanan Hama ve Humus katliamlarıdır. Hafız Esad'ın kardeşi ve zamanın Genelkurmay Başkanı Rıfat Esad, Şubat 1982'de bir gece vakti Hama'ya havadan ve karadan saldırı düzenledi. Saldırıya katılmak istemeyen askerlerin çoğu anında idam edildiler. Katliam sırasında yaklaşık 40 bin Müslüman vahşice katledildi. Hama şehri adeta bir harabe şehre döndü. Bu şehrin yok edilmesinin tek nedeni burada Sünni Müslümanların çok güçlü olması ve Nusayri olan yönetimin kendince bu durumu bir tehdit olarak algılamasıydı. Suriye'de nüfusun %90.3'ünü Araplar oluşturmaktadır. Geri kalanın %6'sı Kürt, %2.8'i Ermeni, %1'i Türk, %1'i ise Rum ve diğerlerinden oluşuyor. Dini kimlik olaraksa %74'ünü Sünni Müslümanlar oluşturuyor. %11'ini Nusayriler oluşturur. Alevi, Şii ve diğer Müslüman mezhepler %16 oranındadır. Baas sosyalizminin acımasız öğretilerini uygulayan Hafız Esad, İşte böyle bir demografik ortamda ülkesini 2000'lere kadar baskıyla yönetti. Oysa Kur'an ahlakına uyulmuş olsa bir toplumun diğerine mezhebi, düşüncesi veya ırkı yüzünden tehdit unsuru olması mümkün değildir. Kur'an ahlakının gereği dili, ırkı, mezhebi, cemaati ne olursa olsun Müslümanların kardeş olduğunu bilmektir. Ve Kur'an ahlakının gereği her mezhepten, her düşünceden Müslümana karşı sevgiyle, şefkatle yaklaşmak, onun hakkını en iyi şekilde korumak, kollayıcı olmaktır. Ne var ki Kur'an'ın sevgi dolu ruhuna göre değil, sosyalist Baas ideolojisine göre hareket eden Hafız Esad, bu güzelliği anlamaktan çok uzaktı. Osmanlı döneminden bu yana İslam Birliği çatısı altında kardeşçe yaşayan Türkiye ve Suriye, Baas sosyalizminin ayrıştırıcı politikaları nedeniyle 70'lerden 2000'lere kadar sürekli olarak gerginlikler yaşadı. Baas gibi sosyalist öğretiler üzerine kurulan diğer bir terör örgütü olan PKK, en büyük lojistik ve stratejik desteği yine Hafız Esad yönetimindeki Baas yönetiminden gördü. Baas yönetiminin insanlık dışı uygulamaları bunlarla sınırlı değildi. Ülkenin kuzeyinde kalabalık bir nüfus halinde yaşayan Kürtler, geçtiğimiz yıllara kadar vatandaşlık kimliğine bile sahip değildiler. Türkiye, geçmişten gelen koruyucu ve kucaklayıcı stratejisi gereği, Hafız Esad'ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu Beşşar Esad'ı yönlendirerek, Suriye içinde yaşayan tüm halkların eşit ve insani şartlar altında yaşaması için gereken adımları atmasını sağladı. Ancak kıyıcı ve kanlı bir sosyalizm geleneğinden gelen Baas zihniyeti Beşşar Esad'ı teslim aldı ve 2011 yılından bu yana süren kanlı iç savaş dönemini başlattı. O tarihten bugüne kadar yaklaşık 100 binden fazla insan hayatını kaybetti. Suriye yönetimi birçok Orta Doğu ülkesinde daha önce de gördüğümüz gibi silahlarını kendi halkına doğrulttu. İlkokul çağındaki çocuklara dahi işkence yaptı. Hemen her gün şehirlere bombalar yağdırdı. Kadın, çocuk, yaşlı demeden insanları şehit etti. Halkına karşı kimyasal silah kullanmaktan dahi çekinmedi. Şam yakınlarındaki Guta'ya düzenlenen kimyasal saldırıda yaklaşık 1400 mazlum hayatını kaybetti. Ve bunların 400'ü çocuklardı. Sadece insanlarını değil, kendi tarihini de yok etti. Adeta taş üstünde taş bırakmadı Baas rejimi. Sırf kendi karanlık yapısını korumak uğruna ülkesini yerle bir etti. Milyonlarca Suriyelinin mülteci konumunda olduğu bu günlerde Suriye artık tam bir hayalet ülke. Suriye'nin yaşadığı iç savaş bizlere şunu göstermektedir. İktidar olanın sevgiden, şefkatten, adaletten uzaklaştığı, diğerlerini yok saydığı hiçbir düzende Allah bereketini ve nurunu tecelli ettirmeyecektir. Suriye'yi ancak tek parti, tek adam ve benzeri baskıcı yönetimlerin hüküm sürmesi yerine adaletin ve insanlığın birinci planda olduğu bir sistem içinde bulunduğu kanlı dönemden çıkartabilir. Bu sistem de İslam Birliği'dir. İslam Birliği Allah'ın gösterdiği yoldur ve Müslümanlar bu yola uymamanın acısını sadece Suriye'de değil tüm coğrafyada on yıllardır çekmektedir. Bugün Suriye'de yaşanan insanlık trajedisi asla sadece Suriye'nin sorunu olarak görülmemelidir. Sorun tüm İslam coğrafyasında yaşanan ittihat eksikliğidir. Düşmanlık ve intikam gibi hislerden arınmış, Kur'an'ın kuşatıcı ve birliği emreden ruhuyla hareket edenler günümüzde kan ağlayan İslam coğrafyasını istikrara ve huzura kavuşturabilir. Müslümana yakışan sadece bir ülkenin, bir bölgenin değil, tüm dünyanın kurtuluşunu istemektir. Suriye kurtulsun deyip Filistin'i unutmak, Mısır kurtulsun deyip Doğu Türkistan'ı unutmak, Somali feraha kavuşsun deyip Patani'yi unutmak Müslümana yakışmaz. Hepsinden önemlisi böyle bir yaklaşıma Allah başarı vermez. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de tüm dünyayı kurtuluşa davet etmektedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe, silme, İslam'a girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Düşmanlık yerine barışın, nefret yerine sevginin hakim olacağı, demokrasinin, insan haklarının, fikir ve inanç özgürlüğünün, kısaca insanlığın özlemini duyduğu tüm güzelliklerin anahtarı olan İslam Birliği, yaşadığımız acı günlere şahit olan herkesin ve her devletin ortak paydası olmalıdır.